Ayrım 4. Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın. Sayfa 34. Araştırmacı Diana Ross, Amerikalı iş adamlarının hala daha alternatifleri değerlendirdiklerini söylüyor. Amerikalılar şu üç grup büro çalışanına maliyet, verimlilik ve denetlenebilirlik açısından karşılaştırıyorlar. Bunlar şirketin kendi bürolarında çalışan Amerikalı kadınlar, banliyölerdeki evlerinde büro işi yapmak üzere kendileriyle anlaşılan Amerikalı kadınlar ki bu çalışma ortamı sendikalaşmayı zorlaştırır ve nihayet Amerika dışından büro için çalışan Karayipli ve Asyalı kadınlar. Amerikan işletmelerinin bu stratejileri Amerikan feministleri için birbiriyle bağıntılı en azından iki sorun ortaya koyuyor. Önce siyasi olarak aktif büro çalışanları ve onları destekleyenler, böl yönetici sendika ağlarının işine yaramasını önleyecek şekilde global düzeyde gerçekleşen bu manevraları anlamaya çalışmalıdırlar. İkincisi, buradaki ve Barbados, Bahamalar, Jamaika gibi ülkelerdeki büro çalışanları, müdahale karşıtı hareket içindeki aktif kadın ve erkeklerin dikkatlerini çekmek zorunda kalacaklar. Gelecekte müdahale karşıtı kampanyalar, Amerika ve bölge ülkeleri kadınlarının Karayiplerin militarizasyonunu kolaylaştıracak ya da alternatif olarak Washington'ın bu iddialı güvenlik planını işlemez hale getirebilecek biçimlerde nasıl birbirlerine bağlandıklarını anlayıp bu anlayış etrafında örgütleneceklerdir. Üsler ve ataerkillik. Filipinli, Güney Koreli ve Taylandlı feministler, Amerikan askeri üslerinin kendi ülkelerinin cinsel politikalarını nasıl çarptırdıklarını uyarıcı nitelikte ayrıntılarla açıkladılar. Bir askeri üs, sadece savaş uçaklarının bakımının yapılıp çevre bölgelere askeri akıncıların düzenlendiği bir yer değildir. Bir askeri üs, aynı zamanda askerlerin cinsel gereksinimleri ve yerel topluluğun bu gereksinimleri karşılama kapasiteleri hakkında bir dizi varsayımlar toplamıdır. Masaj odaları, Amerika'nın Filipinler'deki dev deniz üssü Subic Bay'ın en az rıhtımlar kadar olmazsa olmaz bir parçasıdır. Honduraslı, El Salvadorlu, Taylandlı ve Filipinli kadınlar bir araya gelseler bize ne gibi ortak hikayeler anlatırlardı? Anlattıkları militarizasyonun yayılmasına ilişkin bilgilerimizi nasıl aydınlatabilirdi? Serbest gazeteci olan Lucy Commissar, Honduras'ta cinsel politikaların orada bulunan Amerikan askerlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde nasıl yeniden düzenlendiğini açıklayan bir araştırma yaptı. 6. Lucy Commissar'ın tüm makalesi Honduras Update, Volume 3, Number 11, 1985'te yayımlandı. İsteme adresi Update, One Summer Street, Somerville, MA 0243'tür. Komiser, Amerikan Palmerole askeri üssü etrafında kümelenen genel ev mahallelerini ziyaret ederek buralardaki Honduraslı kadınların hem yerli hem de Amerikalı askerlere fahişe olarak hizmet ettiklerini gözlemledi. Yazdığı rapor, Honduras kamu sağlığı yetkililerinin sözünü ettiği bir olguyu daha küçük bir ölçekte kanıtlıyor. Amerikan, üs kurma faaliyetinin başlamasından bu yana 3 yıl içinde zührevi hastalıklar önemli ölçüde artış göstermişti. Honduraslılar oldukça şiddetli bir zührevi hastalık türünü Vietnam gülü diye adlandırıyorlar. Bu lakap bir kez daha kurbanı suçlu bulur ve yargılarken bir yandan da Honduraslıların kendi ülkelerinin Vietnamlaştırılmasını para ve askeri donanımla birlikte cinsellik yönüyle de değerlendirdiklerini gösteriyor. Lucy Komiser, kuru istatistiklerin ardındaki gerçek insan seslerini duymamızı sağlıyor. Bir kere zorla kaçırılıp genel eve kapatılan, yaşları 16'ya kadar inen genç Honduraslı kadınlar var ki bunlar kaçmaya çalıştıklarında polis tarafından yakalanıp geri gönderiliyorlar. Diğer yanda görünüşte genel eve özgürce para kazanmak dürtüsüyle gelenler var. Bunlar kazandıkları parayı içinde iş gördükleri gece konduların sahipleriyle paylaşmak zorundadırlar. Üsler çevresinde yaşayan birçok kadının konumu arada bir yerlerde. Bunlar kendilerinde yiyecek ve minimum barınma olanağı sağlayan erkekler tarafından o denli derin bir borç tuzağına çekilmişlerdir ki bu borçlarını ödeyip özgürlüklerini kazanmaları çok zor görünüyor. Hem Honduraslı hem de Amerikalı erkeklerin bu işe bulaşmış olduklarını görüyoruz. Komiser, bölge polislerinin fahişelik kurumunu koruyan memurlar gibi hareket ettiklerini bulguladı. Bunlar daha üst düzeydeki Honduraslı ordu görevlilerince kontrol ediliyorlar ki bu durum Honduras ordusunun diğer kurumları denetleme ve korkutma kapasitesinin hızla gelişmesinin bir yansımasıdır. Bu işlere bulaşan Amerikalı asker ya da subay olabiliyorlar. Amerikan askerlerinin deniz aşırı ülkede görev yaparken yerli kadınların kendilerine cinsel yönden hizmet etmelerini sahip oldukları bir imtiyaz gibi görmelerini yol açan şey erkeklik anlayışının militarize edilmiş yapısı olabilir. Yine de kadın askerlerinin çoğunun hemşire olduğu Vietnam'ın aksine Honduras'taki üslerin birkaç düzine kadın asker barındırmasının Amerikan askerleri arasındaki bu anlayışı nasıl etkilediği konusu henüz açık değildir. Bu kadınların şimdiye kadar en çok yakındıkları konu sağlık malzemelerinin yetersizliği olmuştur. Peki erkek askerler genel ev mahallesine koştuklarında bu kadınlar ne yapıyorlar? Bu tür cinsel sömürünün sadece Honduras'taki askeri örgütün yıldırıcı gücünden ya da yaygın Amerikan ataerkil kültüründen kaynaklanıp güç aldığını düşünmek yanıltıcı olur. Dünyanın diğer yerlerindeki üs yerleşkelerinde de görülebileceği gibi bu sistem dolaysız ve açık bir Amerikan desteğine gereksinim duymaktadır. Örneğin komiserin raporuna göre çevredeki genel ev kadınlarının tıbbi kontrol ve tedavilerini yapanlar Palmarola üssünde görevli Amerikalı ordu doktorlarıdır. Onların işi de askerlerin, ordunun operasyonel amaçlarını tehlikeye düşürmeden istedikleri gibi cinsel tatmine ulaşmalarını sağlamaktır. Cinsiyetin militarizasyonu. Militarizasyonun ne ölçüde cinsiyet ilişkilerine bağlı bir süreç olduğunu, yani ancak erkeklerin bazı erkeklik normlarını kabul etmesi ve kadınların bazı kadınlık normlarına boyun eğmesiyle işleyebilen bir süreç anlamaya çalışırken, fahişelik yanında üç ayrı dinamiği de gözden geçirmeliyiz. Bunlar tecavüz, askere alma ve milli güvenlik ideolojileridir. Orta Amerika ve Karayipler'in Birleşik Devletler'ce militarize edilme sürecinde bunların her biri ne ölçüde gereklidirler? Bu üçü hem cinsiyet normlarına hem de ataerkil ilişkiler düzenine nasıl bağlanmışlardır? Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar ancak fikir yürütme düzeyinde kalabilir. Yine de en azından siyasi merak ve anlama düzeyimizi yükseltebiliriz. Örneğin, erkek askerlerin sivil kadınlara tecavüz etme olaylarının Orta Amerika'da neden bu denli yaygın olduğu sorusu ne merak konusu ne de ciddi bir sorgulamanın hedefi olmadı hiç. Tecavüz, motivasyonları ve yol açtığı etkiler diğerlerinden nitelikçe farklı değilmiş gibi saldırgan davranışlar ayrımı içine yerleştirilmiştir. Gerçekte Guatemala'daki askerler ve Nikaragua'daki kontrgerillaların kadınlara yönelik cinsel saldırılarının bu denli çok ve sık olmasının nedeni ne olabilir? Bu durum militarize edilmiş erkeklik anlayışının bir diğer uzantısı mıdır? Yoksa az çok bir bilinçle subaylar düzeyinde yürütülen bir korkutma ve yıldırma siyaseti mi? Durum buysa korkutulacak olan kimlerdir? Doğrudan olarak kadınlar mı yoksa kadınlarını koruyamayarak erkeklik onurları zedelenen koca ve babalar mı? Guatemalalı ordu komutanları, kızılderili kadın ve çocukları öldürmenin ayaklanma karşıtı stratejinin kasıtlı bir parçası olduğunu söylüyorlar. Kızılderili gerilla örgütlenmesinin temelinde aile görülüyor ve böylece ayaklanmanın bastırılması için tüm ailelerin öldürülmesi gerekliliği belirtiliyor. 7. Michael McClintock, The American Connection, State Terror and Popular Resistance in Guatemala, Volume 2, London, Z Press, 1985, sayfa 245. Yine de bu bile askerlerin kızılderili kadınları öldürmeden önce uyguladıkları cinsel işkence türlerini ve tecavüzü açıklayamıyor. Karşımızdaki asker gibi davranan bir erkek mi yoksa erkek gibi davranan bir erkek mi? Denetim altında davranan bir erkek mi söz konusu yoksa kontrolden çıkmış biri mi? Bazı Latin Amerikalı feministler erkekliğin toplumun genel militarizasyonunu kolaylaştırmak amacıyla militarize edildiğine inanıyorlar. 8. Örneğin, bakınız Ximena Bunster, The Torture of Women, Political Prisoners, Kathleen Berry, International Feminism Networking Against Female Sexual Slavery, New York Women's Tribune Center 1984. Eğer bu gerçekse biz burada Amerika'da siyasi çabamızı ve enerjimizi askerlerin nasıl eğitildikleri, bu eğitime cinsel varsayımların nasıl yedirildiği ve diğer ülkelerin asker ve polislerinin eğitimine nasıl yardımcı olduğumuz soruları üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Ayrıca El Salvador ve Guatemala'da ayaklanma hareketi içindeki kadın ve erkekleri daha dikkatlice dinlemek zorundayız. Dolaylı ve doğrudan tecavüz deneyimleri bu kişilerin siyasi hareketlilikleri üzerinde farklı etkiler mi yaratmaktadır? Kendisi doğrudan tecavüze uğramış ya da anne ve kız kardeşine tecavüz edildiğini görmüş bir kadının güç ve adalet kavramları konusundaki görüşleri, siyasallaşma sürecinde hiç böyle bir deneyimle karşılaşmamış ya da dolaylı bir deneyime farklı anlatımlar yükleyebilen erkek yoldaşından farklı olacaktır. İkinci olarak, askeri alma politikalarının cinsiyet ilişkileriyle kurduğu bağları inceleyelim. Barbados'un asker sayısını arttırmaya çalıştığını duyduğumda merak ettiğim bazı noktalar şunlar oldu. Kriket oyuncusunun konumunu gerçek erkek sembolü olan asker ya da polise bırakmasını sağlayacak biçimde Barbados'un erkeklik standartları nasıl bir dönüşme uğramıştı? Diğer birçok toplum, hatta Orta Amerika ve Karayipler'dekiler bile askerlik ve erkekliği birbirinden ayrıştırılmaz bir biçimde bu denli birleştirmezler. Asker olarak kişinin erkeksi olması tabii ki askere alma işlemini yapma konumundakilerin işlerini kolaylaştıran bir etkendir. Yine de bu ikisi analitik ve tarihsel olarak ayrı ve ayrıştırılabilir durumdadırlar. Böyle olmasaydı hükümetlerin bir düzme askere alma mevzuatını zorlayarak güvenirliklerini yitirmelerine gerek kalmazdı. Sonuçta Reagan yönetimi Orta Amerika ve Karayip hükümetlerinden asker sayılarını arttırmalarını istediğinde bu aynı zamanda kültürel alanda bir takım kurnazca manevralara kalkışma talebini de içeriyor. Bu rejimler sadece işsizlik korkusu ve zor kullanımı nedeniyle askere yazılan genç adamlarla yetinmediği sürece, ki bu durum bu bölge için aynen geçerlidir, vatandaşlarını asker olmanın erkekliğin nihai kanıtı olduğuna ikna etmeye zorunlu kalacaklar. Aynı zamanda ülkenin kadınlarını da orduya katılan erkeklerin sivil işlerde çalışanlardan daha bir erkek olduğuna inandırmak gerekecek. Barbados ve Costa Rica'lı kadınların erkeklere ilişkin görüşlerine ne oluyor? Bu görüşler Washington'ın askerleştirme planlarını kolaylaştıracak biçimde mi değişiyorlar? Eğer bu ülkenin kadınları böylesi kültürel değişimlere karşı direniyorlarsa, hem kendi hükümetlerine hem de yaşamlarının ta içindeki erkeklere karşı duydukları yabancılaşma artıyor diyebiliriz. Son olarak, militarizasyon sürecini anlama çabamızla milli güvenlik ideolojisinin nasıl tanımlandığına ve hangi yollarla cinsiyetçi ideolojiyle eklemlendiğine bakmalıyız. Bir toplumda vatandaşların kendilerini güvencede hissedebilmeleri için ne düzeyde bir militarizasyona gereksinim duyduklarını sorgulamanın yararlı olacağına inanıyorum. Savaş sırasında Kuzey Amerika ve Avrupa toplumlarını inceleyen feministler, kadınla erkek arasında kendilerini güvencede hissetmek için neye gereksinim duyduklarına ilişkin düşünceler açısından ortaya çıkan büyük farklılaşmaya dikkatimizi çekiyorlar. Ayrıca bize hükümetlerin savaş sırasında yaygınlaşan olağanüstü güç kullanım yetkilerini meşrulaştırmak amacıyla kadınların korunmaya ihtiyaçları olduğu ve erkeklerin görevinin onları korumak olduğu yolunda geniş bir propagandaya dayandıklarını gösteriyorlar. Benzer çabaların hızla artan savunma bütçeleri, geniş sıkı yönetim yetkileri ve Washington tarafından belirlenen yabancı üsleri halkın gözünde meşrulaştırmaya çalışan Orta Amerika rejimlerinde de ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Tüm bunlar, Birleşik Devletler'in denetimi altındaki militarizasyon sürecinin bu ülkelerde çok daha gelişmiş, kurumlaşmış bir maçoluk anlayışına dayandığı anlamına mı geliyor? 80'li yıllarda bunu başarmak pek o kadar kolay olmayabilir. Bu ülkelerde bugün her gün artan sayıda kadın kendi başına çocuğunu büyütüyor, çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor, okuma yazma öğreniyor ve zanaatkar kooperatiflerine katılıyor. Açıktır ki kadınların kendilerini erkek korumacılığının bir nesnesi gibi algılamalarını isteyen milli güvenlik doktrinini kabul etmelerini kolaylaştıracak türden deneyimler değildir bunlar. Orta Amerika ve Karayiplerin militarizasyonunu düşünürken bazen bölgenin kadınlarını gösteren ve bazı kadınlardan çıkıp diğerlerine yönelen oklarla dolu büyük bir harita gözlerimin önüne geliyor. Böyle bir kurgu, Amerika ve diğer ülkelerin militarist rejimlerinin işlemeleri için bütün dünya kadınlarının neden ve nasıl kadın gibi davranması gerektiğinin görsel bir ifadesi oluyor. Aksi halde toplumu militarize etme girişimleri başarılı olmayacaktır. Bu rejimler kendilerini ancak devasa bir askeri donanım ve üniformalı koca ve oğulları sayesinde güvencede hissedebilen kadınlara gereksinim duyuyorlar. ABD'deki militarist rejim, kocaları askeri manevralara katılınca üstlerine yüklenen ev geçindirmeye yönelik ekstra görevleri kabullenmeye hazır ve üstelik bu yorucu uğraşı Honduras'ın ünlü generalleri hakkında dolaşan söylentileri duymamazlıktan gelerek gerçekleştiren asker karıları olmadan ayakta duramaz. Ayrıca sistemin kolayca işleyebilmesi için fazla değil bir miktar Amerikalı kadının askerlik mesleğini erkeklerle eşitliklerini kanıtlayabildikleri bir alan gibi görmeleri gerekiyor. Dahası ordu Silicon Valley'deki en gelişmiş elektronik araç ve silahlar üreten fabrikalarda çalıştırılmak üzere Orta Amerika'dan gelen ve sevgililerinin Amerikan ordusuna katılmasıyla Amerikalılaşma sürecini hızlandırdıklarını sanan Latin kökenli kadınları istiyor. Orta Amerika ve Karayipler'deki kadınlar militarizasyonun gereksinimleri için ya yabancı şirketlerde düşük ücretlerle çalışıyorlar ya da bu şirketlerde çalışan düşük ücretli kocalarını desteklemek için hiçbir şekilde karşılığı ödenmeyen ev işleriyle uğraşıyorlar. Dahası kadınlar hükümetlerinin IMF ile yaptıkları anlaşmalara uymak için kamu harcamalarını kısmaları sonucu ev bütçesini denkleştirmek amacıyla stres yaratıcı bir sihirbazlığa soyunuyorlar. Yoksul kadınlar bu zor görevlerle başa çıkamadıkları ya da ekonomik mücadelelerini bireyselleştirip eve kapanmayı reddederek sokaklara taşıdıkları zaman yerli hükümetler zayıflayacak ve militarizasyon süreci tehlike altına girecek. Bu hayali haritayı düşündükçe oklar daha da sıklaşıyor. Kadınlar arası ilişkiler daha karışık ve anlaşılması güç hale geliyor. Yine de ancak şimdi hayatın her alanındaki siyasi hareketlerin aile, askeri üs ve plantasyonlardaki kadın kadın ve kadın erkek ilişkilerinin belli biçimlerde düzenlenmesinin Amerika'nın güdümlediği orduların artan etkinliği için neden ön gereklilik olduğunu anlamaya başlayabiliriz. Sonuçta elimizdeki bilgiler sadece kısmi ipuçlarından ibaret olsa da kendini militarizasyon sürecini geriletmeye ve yok etmeye adamış her hareketin genelde cinsiyet, özelde ataerkil ilişkilere merkezi bir önem atfetmesi yolunda ısrarlı olabilmeliyiz. Çeviren Alev Özkazanç. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 43.